huzur arayan topraklar.
Merhaba sayın dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Huzur Arayan Topraklar programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda Orta Doğu'da güvenlik sorunları üzerinde duracağız. Terörü ele alacak, Orta Doğu'daki terörün bölgeye ve dünyaya etkilerini konuşacağız. Programımıza başlamadan önce dinleyicilerimiz için telefon numaralarımızı verelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Yayın süresince bu telefonlardan bize ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bu adresten de bize ulaşmanız, soru ve görüşlerinizi iletmeniz mümkün. Orta Doğu'da yaşanan güvenlik sorunları ve terör konusunu Doçent Doktor Haldun Yalçınkaya ile değerlendireceğiz. Konuğumuz TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam isterseniz öncelikle güvenlik riskleri üzerinde durarak başlayalım. Orta Doğu bölgesi güvenliği tehdit eden birbirinden farklı risk faktörlerini üzerinde taşıyor. Bu faktörler oldukça kırılgan ve çelişkili. Bölgedeki güvenlik politikalarını ve güvenlik algılamalarını etkileyen riskler nelerdir?
Sema Hanım, oldukça zor bir soru sordunuz.
Genel bir çerçeve çizelim hocam başlıklar halinde.
Üniversitede öğrencilerimize bu soruyu sorsak oldukça notlarını kırabilirdik. Dolayısıyla konunun kapsamlı ve çok içeriğinin fazla olduğunu belirtmekte fayda var dinleyicilerimiz açısından. Ortadaki sorunları sistematik içinde ele alacak olsak iki tane husus ortaya çıkıyor. İki tane sütun ortaya çıkıyor. Bunlardan biri Ortadoğu'daki kronik sorunlar, diğeri de son yıllarda ortaya çıkan yeni sorunlar. Kronik sorunlar dediğimizde İsrail'in bölgeye yerleşmeye çalışması, Filistinler arasında ortaya çıkan sorunlar, Lübnan'da yaşanan sorunlar, Lübnan'ın Hizbullah ve onların İsrail'le ilgili olan sorunları, İran'ın nükleer görüşmeleri, Batı ile ya entegre olması, İran'ın İslam devrimi sonrası, 79 sonrası Batı'dan kopması ve şimdi tekrar eklemlenmeye çalışması, Irak 1991 yılında Körfez Savaşı, 2003 yılında Irak Savaşı ve bunların getirdikleri. Aslında bunlar kronik sorunlar. Bir de yeni sorunlara eklediğimizde yeni sorunlar kronik sorunların çözülmemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan durumlar. Bunları da aslında iki genel başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi 2003 Irak Savaşı sonrası meydana gelenler ve bunun etkileri. İkincisi ise Arap Baharı son yıllarda Kuzey Afrika coğrafyası ve Orta Doğu coğrafyasında demokratikleşme için ortaya çıkan hususlar ve çeşitli sokak eylemlerinin demokratikleşme çabalarının sonuca varmaması ve bunun getirdiği sorunlar olarak ortaya çıkıyor. Bu ikisinin birleştiği noktada ise Yemen, Mısır, Irak, Libya gibi bölgelerde ortaya çıkan yeni sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Arap Baharı sonrasındaki sorunların en tepe noktası aslında Suriye'de kendini gösterdi ve Suriye'deki durum 2011 yılında bir iç savaşa neden oldu. O iç savaşın getirdiği istikrarsızlık ortamı bugün karşımıza sözde İslam Devleti ve onun terör örgütü diye kabul ettiğimiz DAEŞ'te Irak ve Suriye bölgesine sirayet eden bir istikrarsızlık ortamı var. Öte yandan 2003 Irak Savaşı oldukça önemli. Çünkü 2003 Irak Savaşı'ndan sonra bir anayasa oluşturuldu ve federatif bir yapı oluşturuldu. Bu federatif yapı içerisinde anayasa çok büyük başarıydı. Fakat bunun uygulanmasında çok büyük sorunlar meydana geldi. Ve bu sorunların en temel hususu da etnik ve mezhepsel ayrıma dayalı siyasetin yapılmasıydı. Ve bu siyaset yapılırken Irak merkezi yönetimi, Bağdat yönetimi uygulamalarında etnik mezhepsel ayrımları gözetti. Gözettiğinden dolayı da özellikle Sünni kesimin yaşadığı bölgelerde oldukça büyük sorunlar yaşandı. Ve denkleme İran'da girdi. Şiiler ve Şiilerle merkezi Bağdat yönetimi Şiileri ve Sünnilere karşı yapılan haksızlık ve Suriye'de olaya bu noktada dahil oldu. İç savaş yaşayan Suriye'de bunu bir kart olarak kullanıp kendi içindeki mezhepsel ayrımları da Irak'a doğru ötelemek gibi bir formülasyon geliştirdi. Ama bu beklendiği gibi olmadı. Maalesef iki tarafa yayılmış olan kanserli bir hücre gibi istikrarsız ve sürekli çatışma halinde olan bir oluşum ortaya çıktı Daesh.
Aslında sorunlar yeni sorunları üreten, yeni açmazlar yaratan sorunlar durumunda hocam.
Kesinlikle.
Güvenlik sorunlarını büyüten terör de aynı sorunlardan besleniyor. Demin altını çizdiğiniz, sıraladığınız ülkeler bazındaki sorunlardan besleniyor. Devletlerin tutumu da terörü besliyor, öyle görünüyor hocam. Siyasal, sosyal, ekonomik ve askeri nitelikteki kargaşa, çatışma ve savaş ortamının sürmesi Orta Doğu ve terörizm sözcüklerinin birlikte anılmasına neden oluyor. Belirttiğiniz gibi İsrail Arap dünyası arasındaki gerilim ve çatışma vardı ama son 25 yılda bunlar katlanarak arttı ve çatışma alanları çoğaldı. Irak'a müdahale önemli dediniz. Bir dış müdahale olarak tepkileri de getirdi tabii doğal olarak. Orta Doğu'da terörün güvenlik algılaması üzerindeki etkileri dersek hocam.
Evet, Orta Doğu'da güvenlik ve terör at başı gidiyor. Birbirine paralel olarak gidiyor maalesef. Çünkü burada bulunan devletler aslında Irak gibi 2003 sonrasında, işgal sonrasında ordusunu kaybetti. Ve aslında ordusunu ortadan tamamen kaldırmak bir hataydı. Çünkü oradaki etnik duruma dayalı bir ordu olduğu için, milli unsurları içeren bir ordu olduğu için bunun yerine yetiştirilen ordu başarılı olamadı ve etnik ve mezhepsel politikalara dair merkezi yönetim, Bağdat yönetimin yaptığı şeyler sonucunda ise çok güçsüz bir ordu oldu. Maalesef Daesh gibi bir örgütün yaptıklarına karşı da işte 1,5 yıl önce yaşadığımız Musul'un kaybedilişi, bir devlet dışı aktör, Daesh bir devlet aktörü olan Irak devleti ordusuna karşı savaştı. Ve savaştığında bu savaştan, cephe savaşından bir işgal oluşturdu ve Musul'u ele geçirdi. Bu aslında devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki çatışmalar açısından kritik bir dönüm noktasıydı. Beklenir bir durum değildi. Öte yandan 11 Eylül saldırılarıyla sorunuza dönecek olursak, bunu ilişkilendirecek olursak, aslında 11 Eylül saldırıları işte daha çok Afganistan'la ilgiliydi. Fakat 2001 yılında gerçekleşen bu olay sonrası 2003 yılındaki Irak Savaşı dolayısıyla burayı da etkiledi. Burada çok önemli bir nokta var. 11 Eylül saldırıları daha çok El-Kaide'yi gözümüzün önüne getirirken ve bu daha çok Afganistan'a yoğunlaşmışken şiddet içeren aşırıcılık unsurlara barındıran, bu şekilde tabir ediliyor. Sözde cihadist yaklaşımlar, ki bunlar İslam'ın en kötü şekilde yorumlanmış unsurları, El-Kaide'de vücut bulurken bunlar uzaktaki düşmanı hedef alıyorlardı. Fakat bunun yerine Irak'ta ortaya çıkan ve Suriye'de ortaya çıkan ve buralara yayılan Daesh aslında yakındaki düşmanı, diğer Müslümanları hedef alıyor. Her ne kadar lokalize edilmiş gözükse de bu aşırıcıları, şiddet içeren aşırıcıları, aslında bu lokalize olanlar da dünyanın her tarafına yayılıyor. Yayılma tehlikesine sahip. Kanserli hücreler metastaz yaptığı zaman, yayılma yaptığı zaman bünyeyi çok kötü bir hale getirir. Şu anda bir dünyada kanserli hücre gibi Irak ve Suriye'de olan bu durumun bir metastaz yapması, bu bir benzetmedir. Her tarafa yayılması herkesin korkusu. Çünkü bu sefer geri dönüşü olmayan bir yola doğru gidilebilir.
Evet, Daesh ile El-Kaide ve Taliban arasında da bir çekişme var hocam. Bu aradaki rekabetin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar gergin olduğunu da bize gösteriyor. Daesh'in etkilerinden ve oluşan bölgesel dinamiklerden söz edersek.
Şöyle, her ne kadar El-Kaide ve Daesh birbirine benzer gözükse de İslamcı aşırıcı şiddet içeren unsurlar barındırdığını söyleyecek olsak da, ama bunlar aslında varlık olarak birbirlerine karşı. Çünkü El-Kaide Müslüman olmayanları hedef alırken Daesh diğer Müslümanları öncelikle hedef alıyor. Müslüman olmayanları sonraki hedefe koyuyor. Bu dolayısıyla bir sözde, ya tabii bu kelimeyi kullanmakta aslında imtina ediyorum. Çünkü İslam'la terörü yan yana getirmek oldukça sakıncalı ve onun tasavvufi alanına giren bir husus. Bunu baltalayan bir husus. Sözde diyelim, sözde cihatçı yaklaşımlar aslında belli bir potansiyeli var El-Kaide'de vücut bulan. Bunların aslında DAEŞ'e doğru kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla birbirlerinin savaşma gücünü arasında bir rekabet var. Kendi aralarında bir rekabet olduğunu görüyoruz. Bunlar maalesef DAEŞ'e doğru kaymış durumda. Keşke hiç olmasalar. Ama iyi haberler yok mu? Var. İyimser olmamızı sağlayacak hususlar yok mu? Var. Şöyle ki, DAEŞ'in yaptığı eylemlere bakıldığında ve kendi politikalarına bakıldığında öncelikle bölgeyi esas aldığını görüyoruz. Bu ne demek? Diğer taraflara yayılmakta başlangıçta istekli olmayabilirler. Fakat bu şu anlama gelmesin. O zaman başka yere gitmeyeceklerse, diğer coğrafyalara gitmeyeceklerse, o zaman bu DAEŞ'le mücadele etmeyelim. Hayır, kesinlikle.
Ne zaman ki sözünüzü kesiyorum. DAEŞ'in Libya, Mısır, Yemen'de, Afganistan'da şube açma çalışmaları, orada da bir kollarının olduğunu biliyoruz.
Evet. Afganistan'dakinin açılıp açılmadığı ve bununla ilgili tartışmalı bir durum. Yer edinmesinin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Fakat Libya, Yemen veya Mısır'da çok önemli noktalara geldiler. Ama korku şu yönde. Türkiye, Avrupa ve diğer coğrafya, Amerika oralara gelecek mi? Yani istikrarsız olan yerlerde yer buluyorlar, ediniyorlar. Fakat istikrarlı olan yerde istikrarı bozabilecekler mi? Bu şekilde ifade ederim. Şu anda bu kapasitelerine sınırlı olduğunu, bunun bir ihtimal dahilinde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat istikrarsızlık olan yerlerde istikrarsızlığı daha da arttırıyorlar. Çok büyük soru işareti. Günümüzde önümüzdeki 10-20 yıl civarında biz DAEŞ'le meşgul olmayı aslında tasarlıyoruz. Çünkü etkilerini ve şeylerini ortadan kaldırmak sadece bir çatışmayla mümkün olmayacaktır. Yemen'deki durumdaki istikrarsızlık, Libya'daki istikrarsızlıklar, Mısır, Sina üzerindeki istikrarsızlıklar DAEŞ'in bir anda ne kadar etkili olabildiğini bize gösteriyor. Şöyle bir durum var. Özellikle El-Kaide ile bu kökten dinci unsurların El-Kaide ile oluşturdukları yaklaşık 20 yıllık bir tecrübe, 20-30 yıllık bir tecrübe DAEŞ ile en üst seviyeye gelmiş vaziyette. En çok korkulan husus onların taktiksel ve stratejik olarak bir akıl oluşturmaları ve ona göre hareket etmeleri ve artık El-Kaide'den bile daha rasyonel hareket ediyorlar. Bence en korkulması gereken durum bu olduğunu düşünüyorum.
Evet, çatışan devletler ya da devlet dışı aktörler görüyoruz Irak ve Suriye'de hocam. Ve kullanılan şiddetin derecesi, araçları, hedefleri açısından da bir sınır yok bu çatışmalarda. Benzer şekilde siyasal dinin giderek radikalleştiğini ve uzlaşı yerine zora dayalı siyasal söylemin baskın hale geldiğini söylemek söz konusu. DAEŞ'ten Irak ve Suriye'ye geçtim. Irak ve Suriye'de üniter yapı ve Kürtlerin durumunu değerlendirir misiniz? Yine DAEŞ'le bağlantılı olarak.
Hemen bir genel bir ifadede bulunayım. Bu tür çatışmalarda özellikle Irak ve Suriye'de meydana gelen bu çatışmalara baktığımızda azınlık durumunda olan ya da federatif yapıda olan daha küçük yapılar merkezi yapılara göre daha organize olabildiklerini görüyoruz. Ama çok daha kırılgan oluyorlar. Çünkü merkezi hükümetlerin kaynaklarını kullanamıyorlar. Kaynaklara erişimi çok kısıtlı oluyor. Burada da karşımıza işte Kürtler, Türkmenler ve diğer aslında işte çok tartışma olduğu Yezidiler vesaire gibi çeşitli etnik grupların kırılganlığı karşımıza çıkıyor. Irak üzerinde baktığımızda, Kürtlerin üzerinde baktığımızda Irak ve Suriye'de bir ayrışım meydana geliyor. Irak'ta Kürt bölgesel yönetiminin olduğunu görüyoruz. Onların da merkezi bütçeden herhangi bir destek almamaları aslında istikrarlı bir şekilde karşı çıkmalarına engel oluyor. Fakat Suriye'deki duruma baktığımızda daha savaşkan unsurların bir arada bulunduğunu Suriye'de ve bunların da aslında madem bir istikrarsızlık, bir iç savaş oluyor, biz de o zaman yerler edinelim ve ondan sonra coğrafyamızı genişletelim gibi bir yaklaşım içine giriyorlar. Ki üçüncü bir aktör, Kürt aktörü de PKK var ki o PKK'nın da işte Türkiye'deki son günlerde özellikle terör eylemlerini arttırmış olması, 3 tane farklı Kürt birimi, entitesinin ortaya çıktığı 3 farklı uygulamanın olduğunu görüyoruz. Ki burada da en kırılgan olan bence Türkmenler olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü onlara karşı yani çatışma unsurları veya yerlerinden edilme unsurlarının, ruhu hareketlerinin oldukça fazla olduğu ortaya çıkıyor. Bu Göç anlamında, yerinden edilme anlamında kalıcı coğrafi değişikliklerin olması Türkiye içinden çok önemli. Çünkü Türkiye tabii ki bölgedeki istikrarın üzerinde duruyor. Fakat hani Türk dış politikasında Türkmenlerin yeri önemlidir. Ve oradaki menfaatlerini de savunma konusunda gerekli önemi üzerinde durmaktadır. Fakat kalıcı coğrafi değişikliklerin olması ile ilgili hazırlıkların yapılması bölgede Türkiye'nin en büyük endişesidir. Örneğin işte bununla ilgili kamuoyunda çok yakın tartışmalar Suriye bölgesinde, kuzeyinde işte Kürt kantonlarının oluşması, oluşurken oradaki Türkmenlerin durumu, sonra Irak'taki durum oldukça tartışmalı bir duruma geldi. Şu çok sakıncalı bir durum. İç savaştan fırsat bularak bölgede etnik temizlik yapmak. Bunu biz 90'lı yıllarda maalesef Avrupa'nın göbeğinde, Balkanlar'da yaşadık. Bu kadar tecrübemiz var. 1900'lü yıllarda bunu yaşadı insanlık. 1800'lü yıllarda yaşadı değişik coğrafyalarda. 21. yüzyılın ortasında bu tecrübelere sahipken Orta Doğu'da bu çatışma ortamında bu etnik temizliğin olmasına mutlaka karşı çıkmalıyız. Hakikaten. Tedbirleri almak gerekiyor. Tecrübeler bize bunu gösteriyor.
Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Mahir Nakip Bey var. Alo.
Evet, dinliyorum sizi. Daha doğrusu ben sizi aradım. Aslında çok güzel bir konuyu ele almışsınız. Biz de Kerkük Vakfı olarak her ne kadar Irak Türklerinin, Suriye Türkmenlerinin daha ziyade kültürel ve sosyal yapılarıyla ilgileniyorsak da, ama malum içinde bulundukları siyasi durum gereği Türkmenlerin siyasi kaderleri konusunda da söz sahibi olmak istiyoruz veya konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla ben de sizin sohbetinize bir katkıda bulunmak maksadıyla sizi aramış oldum.
Buyurun hocam.
Ben üzerinde durmak istediğim husus aslında oldukça önemli. Her IŞİD'in bölgeye yerleşmesinden sonra tabiri caizse en büyük zararı oransal olarak Türkmenler gördüler. İster Suriye'de olsun, ister Irak'ta olsun. Suriye'de ta 2013-14'ten itibaren bunun zararını görmeye başladılar ve 2014'te Çobanbeyli, ondan sonra Başköy, işte Cerablus bugünlerde tamamıyla demografik değişime uğramaktadır. Irak'ta da durum bundan farklı değil. Tel Afer 350 bin nüfuslu bir şehir. Bugün içerisinde sadece 50 bin nüfus kalmıştır. 300 bini göç etmek durumunda kalmıştır IŞİD'den dolayı. Ayrıca uğradıkları katliamlar da işin ayrı tarafı. Ben esas üzerinde durmak istediğim hususlardan birisi de aslında şu anda çatışma IŞİD ve diğerleri şeklinde olarak gösteriliyorsa da aslında IŞİD'in bölgede olmasından dolayı birçok başka etnik gruplar da sahalarını genişletmekte ve bundan çıkar elde etmektedirler. Irak Türkmenleri mesela Irak'ta anayasal haklara sahiptirler. Mesela bundan geçen sene 3. millet olarak kabul edildiler. Ama Tel Afer'de uğradıkları mağduriyet, Kerkük'te uğramış oldukları de facto durumu maalesef dünya kamuoyu tarafından hiç dile getirilmemekte ve Türkiye'deki olan siyasi mahfiller de bu konuda yeteri kadar hassasiyet gösterdiklerini zannetmiyorum. Bakın, Türk siyasi gruplar Irak'ta bölgesel yönetim, IŞİD'le mücadele adı altında aslında bugünkü mevcut anayasal topraklarını neredeyse iki katına çıkardılar. Kerkük'ü 2003 yılından beri fiilen işgal etmiş peşmerge güçleri şu anda Kerkük'te tamamen hakimiyet sahibi olmuşlar ve hatta Irak bayrağını indirip Türk bayrağını bile asma durumuna gelmişler. Bu da ister istemez Türkmenleri tedirgin ediyor ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salih'in defalarca verdiği demeçte, yani Kürt kardeşlerimiz bunu de facto durumla ilan edip işte Kerkük oldu bittiye getirmelerine biz izin vermeyeceğiz diyorsa da, fakat tabii buna yetecek gücü bulunmamaktadır.
Teşekkür ederim hocam. Görüşlerinizi bizimle paylaştınız.
Evet. Yani özet olarak şunu ilave etmek istiyorum.
Buyurun.
Türkmenler bölgede gerçekten IŞİD'den en çok mağdur olanlardır. İster demografik yönden, ister kültürel yönden. Fakat bunun mutlaka dile getirilmesi gerektiğini rica ediyorum.
Teşekkür ederiz hocam.
Rica ederim. Sağ olun.
Evet.
Aslında hocamızın söylediği husus oldukça önemli. Uluslararası güvenlik savaş literatürüne baktığımızda karşımıza şu çıkıyor. Herhangi bir çatışma ve istikrarsızlık ortamı olduğunda işte kurt puslu havayı sever misali. O sırada herkes kendi meselelerini ön plana alıyor ve büyük oyunda büyük çatışma için herkes ilgilenirken arada küçük gündemler çeşitli değişikliklere, etnik temizliklere, demografi değişikliklerine vesaireye sebep oluyor. Bu da oldukça önemli bir husus ve evet, çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bunu biliyoruz. Sadece bu Türkmenler olduğu için değil, bütün etnik gruplar için olduğunu evet, da söylemeliyiz.
Az evvel söz ettiğiniz evet, Balkanlar'da yaşandı evet, ve Avrupa'nın evet, orta yerinde zaman zaman duyarsız kalabiliyor uluslararası güçler.
Evet, Srebrenica'yı evet, andık yani 20. yılı. Biz 20 yıl sonra başka bir şey anmak istemiyoruz. Yani onun için bu tedbirleri almak gerekiyor aslında.
Evet hocam. Aslında bu sorunlu bölgelere çok yakın Türkiye ve Suriye ile Irak'la da uzun bir sınıra sahip. Türkiye açısından karşılaşılan güvenlik sorunları nelerdir?
Evet, Türkiye açısından güvenlik sorunları oldukça üst seviyede. Bunu belirtmekte fayda var. Şöyle ki yaklaşık 900 kilometrelik sınırımız var Suriye ile, sadece Suriye ile. Bunu Irak'la da ekleyince daha öteye de gidiyor. Ve son günlerde PKK terör örgütünün eylemlerinde çok büyük bir artış var. Ama bunu DAEŞ ile kısıtlayacak olursak endişeleri, ki benim son günlerde, son bir yıldır üzerinde çalıştığım konu DAEŞ olduğu için oraya doğru çekmek istiyorum. DAEŞ özelinde oldukça etkili Türkiye. Çünkü 2011 yılında Suriye'de iç çatışma başladı ve sonrasında Türkiye bu iç çatışmaya insani müdahale yapma kararı aldı. 2 milyon göçmen aldı. Yani sığınmacı aldı, özür dilerim. Ve bu ilk günlerde 20 bin kişi alırız diye konuşuldu. Sonra 50 bin oldu, sonra 100 bin oldu ve 2 milyon oldu. Bunu almamak gibi bir durum söz konusu değildi. Çünkü almadığımız zaman bunun alternatifi 2 milyon kişinin ölmesi demekti. Türkiye buna 6 milyar dolar, resmi ağızlardan yapılan açıklamaya göre 6 milyar dolar gibi bir rakam ödedi. Yani bugün Avrupa Birliği Yunanistan'a bu kadar parayı vermiyor ekonomik sorundan çıkması için, ama Türkiye bunu sadece sığınmacılara harcadı. Bunu bir benzetme yaptım, olayın ne kadar büyük olduğunu göstermek açısından. Ya da Türkiye'nin işte önemli altyapı sorunları için 6 milyar dolar çok büyük altyapı sorunlarına harcanabilirdi, ama bunu insani yardım için kullandı. İnsani yardım yaptığınız zaman askeri operasyon yapmanızı aslında kısıtlıyorsunuz. Çünkü kırılganlığınız çok fazla oluyor ve bu insanlar sığınmacı olarak geldiğinde kendi ülkelerine dönmek istediği zaman onlara dönme imkanını sağlamak zorundasınız. Hem insani geçişler olacak hem de askeri geçişler olacak. Burada çok büyük karmaşa olur. Ki DAEŞ'in aslında son zamanlardaki stratejisine baktığımızda çok fazla sayıda, bunun Birleşmiş Milletler'in Mayıs ayındaki raporuna göre 30 bine ulaştığı söyleniyor, yabancı terörist savaşçı alıyor. Yani sözde bir hicret, sözde halife, bir Bağdadi, sözde bir hicretle herkesi davet etti. İnsanlar oraya gidiyor. Bunun anlamı şu: oraya insanlar o topraklara, Irak ve Suriye topraklarına DAEŞ için savaşmaya ve orada aslında hayatını kaybetmeye, sözde şehit olmaya gitmeye çalışıyor. Ama bundan daha önemlisi, bu insanların yabancı terörist savaşçı olarak gidenlerin Türkiye üzerinden bir kısmının genel olarak komşu ülkelerden gidiliyor, Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi, bir kısmının da işte liberal bir turizm politikası olan, dünya ekonomisine entegre olan, milyonlarca 35-40 milyon civarında turist olan Türkiye üzerinden gelip gittiğini müşahede etmiş bulunuyoruz. Her ne kadar bunlara karşı operasyon yapılsa dahi, son günlerde bunlar sınır güvenliği artırılmış olsa dahi, 2 milyon sığınmacı içerisinde hiç kimse DAEŞ'e bağlı 10 tane ya da 5 tane ya da 100 tane, sayı önemli değil, yabancı terörist savaşçı ya da DAEŞ sempatizanı olmadığını iddia edemez. Dolayısıyla terörizmde de çok küçük bir eylem çok büyük tesirler elde ettiğine göre, sadece olayın potansiyel olarak insani müdahale yaptığınızda çok büyük oranda, dünyanın en büyük mülteci kabul eden ülkesi Türkiye, UNHCR'ın rakamlarına göre kırılganlığınız çok fazla artıyor. Dolayısıyla Türkiye bu kırılganlığı yaşıyor. Kaldı ki İşte başlangıçtan itibaren anti-DAEŞ koalisyonuna üye olan Türkiye son günlerde bunu fiili olarak da üstlerini açarak da gerçekleştirdi. Aslında başlangıçtan beri üye. Buradaki yanlış anlamı bence bertaraf etmek lazım. Yani sanki Türkiye son bir aydır İncirliği açmaya karar verdi. O
Evet.
zaman anti-DAEŞ koalisyonuna girdi gibi algılanıyor. Başlangıçtan beri kurucularından biri ve DAEŞ'e karşı olan koalisyon ve diğer uluslararası girişimlere, terörle mücadele küresel forumu da dahil olmak üzere üye ve burada aktif üstlerini açmış durumda. Dolayısıyla DAEŞ'in de kendisine saldıran ya da onlara yardım edenlerle ilgili yaptıklarını gördüğümüzde aslında Türkiye'nin güvenlik algılamasının sekteye uğradığını ve herhangi bir saldırı beklediğini söyleyebiliriz. Burada bir tek husus var, o da şu: DAEŞ'in Türkiye'yi hedef almak aslında DAEŞ açısından rasyonel bir adım değil. Stratejik aklına karşı.
Hep bunu
Evet,
söylüyorsunuz hocam.
bunu söylüyorum. Evet, bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü DAEŞ akıllı bir örgüt. Tamam, bu akıl bize karşı ya da bize uygun olmayabilir bizim dünya bakışımıza. Fakat ayakta kalmaya çalışması lazım. Ve Türkiye üzerinden bir cephe açmak, cephe açmasına neden olmasını sağlamak, kara cephesi. Türkiye saldırırsa bu gerçekleşir. Bu akılcı bir durum değil. Ama ne olursa olsun biz güvenlikle ilgili eğer konuşuyorsak, güvenlik politikalarından konuşuyorsak en kötü durumu göz ardı etmeliyiz. En kötü durumu göz ardı etmemeliyiz
Evet.
ve buna göre davranmalıyız. Ve en kötü durumda 2 milyon sığınmacı aldığınızda insani operasyon yaparken askeri operasyonun çok büyük kırılganlığın olması. Geçenlerde Amerika'nın mesela Türkiye'nin Suriye sınırında çok büyük bir altyapı yatırımı yapılıyor. Amerika'nın Meksika sınırından sorumlu olan bir yetkiliyi dinlemiştim. Sonra da soru sorma imkanım oldu. İşte dedi ki her yıl 500 bin kişinin geçmesini engelliyoruz. Balonlar, zeplinler vesaire. Peki ne kadarını engelleyemiyorsunuz diye sorduğumda 1 milyonu engelleyemiyoruz demişti. Yani ne kadar suni engeller vesaire yapsanız da aslında bu geçirgenlik, insani engeller İmparator Hadrian'dan beri kurulan bütün duvarlarda bunu görüyoruz aslında. Maalesef Türkiye şu ana kadar çekinceli ve tedbirli bir strateji uyguluyor. Bence oldukça akılcı, liberal ekonomiyi uygulayan bir ülke olarak baktığımızda. Ama şunu unutmamalıyız. Gerçekten Türkiye yabancı terörist savaşların gelmesini engellemesi konusunda
Evet,
çok
son
önemli
cümleyi
şeyler
elinizden bir
yapıyor.
alayım hocam.
Çünkü bir rakam vereyim, öyle kapatayım. 15 bin kişilik bir liste var. Onların girmesi engelleniyor. Yaklaşık 1600 kişiyi yeni kurulan göç idaresi sınırlardan girmesini engellemiş
Göç
bu.
İdaresi Genel Müdürlüğü,
Evet,
İçişleri Bakanlığı'na
şeye
bağlı.
girmesini, Türkiye'ye girmesini ve bölgeye gitmesini engellemiş. Bence bu bürokrasi içerisinde yapılmış o kadar çok eylem var ki yeni dönemin kahramanlıkları sanırım sadece silahlarla yapılan değil, bu tür yapılan çeşitli bürokratik eylemler ve sınırlarda yapılan kontroller ya da diğer kontroller olduğunu görüyoruz. Maalesef terörle mücadelede bir tane başarısızlık bütün her şeye mal olur. 99 tane başarı söz konusu olmaz. Onun için belki de 11 Eylül sonrası Amerika'nın durumu gibi bir duruma girme durumumuz bile olabilir, teyakkuzda bulunmak açısından.
Yani güvenlik politikalarını en üst sınıra çekerek, algılamayı ona göre değerlendirerek mi diyorsunuz
Evet,
hocam?
ama tabii insan hakları ve demokrasi alanında kazanımlarımızı kaybetmeyerek bunu yapmanın yolunu bulacağız. Türkiye bunu yapıyor, yine yapabilir diye düşünüyorum.
Evet, yabancı terörist savaşçılar konusunda çok iyi giremedik hocam ama bu problem dünya içinde önemli bir problem olma potansiyeline sahip görünüyor ve Türkiye'nin bu alanda ciddi bir deneyiminden söz ettiniz. Bu diğer ülkeler için de örnek alınacak bir deneyim gibi görünüyor.
Evet.
Başarısı aynı zamanda. Teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim. Bu arada Türk diplomasisinin ve bürokrasinin yabancı terörist savaşlarını engelleme konusunda dünyada lider olduğunu da belirtmekte fayda var. Çok teşekkürler.
Evet, Orta Doğu'daki güvenlik sorunları ve terörü stüdyodaki konuğumuz Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doçent Doktor Haldun Yalçınkaya ile değerlendirdik. Yine bir dinleyicimiz aradı Profesör Doktor Mahir Nakip. Kendisi Kerkük Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Türkmenlere ilişkin görüşlerini bizimle paylaştı. Bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve bu yayının size ulaşmasını sağlayan Cihan Aydoğan. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hepinize huzurlu bir hafta dileriz.
Huzur arayan topraklar.